Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu sizlerin karşısında hocamla müzakere edeceğiz, değerlendireceğiz. Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladık dün itibariyle. Ancak biz haftaya Cumhuriyet'e geniş bir yer ayıracağız. Programımızda haftaya Cumhuriyet'i konuşacağız. Bu hafta yine Kaşıkçı cinayetini konuşacağız. Ve Ergün Bey'in de katıldığı Kartepe zirvesini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Hocam aslında gündem belki Cumhuriyet olmalıydı bugün ama siz haftaya hem Cumhuriyet'i yazacaksınız hem de daha geniş bir zaman ayıralım istedik. Haftaya konuşacağız. Hocam yine sizin Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığınız yazılar üzerinden hem gündemi de siz iyi takip ediyorsunuz gazete yazılarınızda. Çarşambaları ve pazarları yazıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Ergün Bey takip edenler biliyordur. Çarşamba ve pazar günleri Yeni Şafak gazetesinden takip edebilirsiniz. Bu yazılar bildiğiniz gibi internette de arşivleniyor zaten. Gazete alamayan dinleyicilerimiz oradan da bu yazıları takip edebilirler. Hocam Kaşıkçı ile Türkiye'yi vuranların hezimeti başlıklı bir yazı kaleme aldınız çarşamba günü geçtiğimiz hafta. Ben bununla başlamak istiyorum. Yazınızda diyorsunuz ki Cemal Kaşıkçı cinayeti bir gazetecinin ortadan kaldırılmasıyla sınırlı değil, Orta Doğu'daki siyasetin rekabet ve çatışmalarını anlatıyor diyorsunuz. Bu önemli bir cümle. Bu sıradan bir cinayet değil, sıradan kriminal bir suç da değil.
Evet.
Geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Cemal Ahmet Kaşıkçı muhalif bir aydındı Suudlular için.
Evet.
Türk kökenli olduğunu da biliyoruz hocam.
Evet.
Zamanında ailesi Kayseri'den göçmüşler. Önemli bir figürdü. Uluslararası camiada da tanınıyordu ve Amerikan hegemonyasının Muhammed bin Selman'la Orta Doğu'da yeniden tesis edilmeye başlandığı bir dönemde önemli bir figürdü, aktördü.
Evet.
Ve henüz tam olarak ne olduğunu anlamasak da resmi olarak tam açıklamalar yapılmadı. Yani polisiye durum da tam ortaya çıkmış değil. Cesedine ulaşılamadı hala Cemal Kaşıkçı'nın. Ama ortada bir cinayet olduğu gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Ve bu sıradan bir gazeteci cinayeti de değil, Orta Doğu'daki siyasetin rekabetini ve çatışmasını ortaya koyuyor, onu gördük.
Evet.
Amerika müdahil oldu meseleye, belki Suud'daki gelecek krallık dizaynı açısından önemli bir mesele oldu bu. Dünyadaki devletlerin tepkisi farklı şekilde okunmaya başlandı. İsrail'in tepkisi, diğer Avrupa ülkelerinin tepkisi, hatta Arap ülkelerinden bazılarının tepkisi. Artık dünya bu olayı şöyle okumaya başladı hocam. Yani Suudluların lehine pozisyon alanlar ve işte merhum Kaşıkçı lehine pozisyon alanlar. Ona göre de biz bir siyaset okuması yapıyoruz aslında bunun üzerinden. Ben bu soruyla başlamak isterim hocam. Siz bu cümlenizde tam olarak ne kastediyorsunuz? Kaşıkçı cinayeti niçin Orta Doğu'daki siyasetin rekabet ve çatışmalarını anlatıyor olabilir?
Evet. Şimdi Orta Doğu'da çok ciddi anlamda çatışmalar ve savaşlar var bildiğimiz gibi. Bu çatışmalar ve savaşlarda genellikle ya iki ya da üç önemli eğilim ortaya çıkıyor. Bir tanesi işte İran, Yemen'e doğru sarkmaya çalışıyor. Orada Arabistan'la çatışıyor. Ve Husileri örgütleyerek, oradaki Şii Müslümanları örgütleyerek Arabistan'a karşı, onun rejimine karşı muhalefete yöneltiyor. Hatta Arabistan içinde de ciddi anlamda Şii örgütlenmesi var ve bunu tamamlamaya yönelik. Ayrıca Suriye ve Irak'ta da benzer çalışmaları var İran'ın ve Lübnan'a yansıyor bu. Öte yandan bir de bu İran'a karşı daha Muhammed bin Selman etrafında örgütlenerek oluşturulmaya çalışılan bir bölgesel siyaset var. Bu bölgesel siyaseti Muhammed Bin Selman temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. Ondan sonra İsrail destekliyor. Bunlar işte İsrail'i tanımaya yönelik, Kudüs'ü başkent olarak tanımaya yönelik.
İran'ın gücünü kırmaya yönelik.
Aynı zamanda İran'ın gücünü kırmaya yönelik bir hat oluşturuyorlar. Ayrıca bununla birlikte Orta Doğu'da artık yeni tarihsel dönemde kendilerini bir ütopya olarak sunuyorlar. Çünkü hakikaten artık Orta Doğu bu haliyle devam edemeyecek. Yani diktatörlüklerin ve isyancıların çatışmasına dayalı bir tarihsel dönem son bulacak bir biçimde. Yeni bir döneme geçilecek. Yeni bir dönemde insanları ekonomik olarak, siyasi olarak, özgürlükler olarak temsil edecek bir ütopya nedir? Bunu diyelim bir dönem radikal İslamcılar temsil etmeye yöneldiler. Daha önce bunu Arap Nasyonal Sosyalizmi temsil ediyordu. İran İslam Devrimi ile işte radikal İslami anlayış farklı bir noktaya evrildi. Veya işte El-Kaide ile çok farklı şiddete yönelen, terörist faaliyetleri yapan isyancılarla bütünleşen bir şeye evrildi. Ama öte yandan Nahda gibi daha demokrasiyle barışık bir evreye yöneldi az miktarda. Fakat öte yandan geniş kitlelere Muhammed Bin Selman üzerinde bir otoriter modernleşme ütopyası sunulmaya çalışılıyor. Yani efendim özgürlükleri getirecek, insanlar daha fazla kendilerini ifade edecek, yoksullukları da aşmak üzere NEOM projesi gibi 500 milyar dolarlık bir finans yatırımına karşılık gelen bir projeden bahsediliyor. Bütün bunlar konuşuluyor, bölgede ortaya dökülmeye çalışılıyor. Fakat bu görünürde Muhammed Bin Selman etrafında seferber edilen siyaset aslında çok yanılsamacı bir siyaset. Bölgeye zenginlik, huzur ve ifade özgürlüğünü, insani ve adil bir dönemi getirmiyor aslında. Bunu sadece duygu olarak getirdiğin insanlara hissettirmek istiyor. Çünkü zaten bölgedeki hegemonyanın ürettiği zulüm, adaletsizlik bizzat Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ittifakına dayalı siyasetlerin ürünü olarak ortaya çıkıyor.
Yani İsrail güçlensin, yani, petrol de talan edilsin. Siyaset var. Bu aslında değil mi hocam?
Ayrıca o İslami hareketlerin radikalleşerek isyana yönelmelerinin temelinde de bu İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği politikalar var. Mesela diyelim Makdisi'ye bakalım. İşte El-Kaide'nin veya IŞİD'in teorisyen olarak gördüğü veya Usama Bin Laden'in hatıralarına bakalım, gözlemlerine bakalım. Veya Abdullah Bin Azam'ın işte Afganistan'daki İslamcıları teorisyeni olarak görünen ona bakalım. Bunların hepsinin söylemlerinde ve hayat hikayelerinde ciddi anlamda İsrail'in Amerika ile birleşerek yaptığı zulümlerin etkisi var. Aynı şey Mısır'daki İslami Cihad'ın liderlerinin hikayelerinde de var.
DAEŞ'in belki o ilk çıkışında da bu evet. vardı, sonra
yani
dönüştü.
Hapishaneler var, evet. işkenceler var. Ondan sonra Filistinlilere, Müslümanlara zulümler var.
Gasplar var hocam.
Gasplar var. Ekonomik paylaşımın adil olmaması ve yoksulluk var. Yani dolayısıyla bu siyaseti zaten, yani bunların önerdiği siyaseti kurmaya çalışanlar zaten bu zulümleri, bu adaletsizlikleri, bu yoksullukları üretenlerdir. Bunu neyle maskeliyorlar? Kadınlara özgürlükle maskeliyorlar. Yani Muhammed Bin Selman'ın siyasetine baktığımız zaman, siyaset
sözde hürriyetlerle yani.
Evet, kadınlar üzerinden yansıtılan popülist bir özgürlük söylemi var. Kadınların işte diyelim işte şoför olması, araba kullanması,
konsere
sinemaya
gitmeli.
Gitmesi, işte Dünya Arap Kadın Forumu'nun düzenlenmesi gibi daha çok kadınların merkezde yer aldığı bir takım uygulamalar var. Dolayısıyla bu yapısal sorunlara dokunan ve onları çözmeye yönelen somut adımlar yok. Onları çünkü emperyalizm üretti ve yine emperyalistlerle işbirliği yaparak bunu yapıyorlar. Cemal Kaşıkçı, Allah rahmet eylesin, bu süreçte bir aydın olarak çok önemli bir konuma sahipti. Bir şeyi temsil ediyordu. Neydi o? Diyordu ki, şunu diyordu. Yani Arabistan'ın bu yaptığı bu açılımlar gerçekçi açılımlar değil. Bu işte Yemen'e yönelik yaptığı politikalar doğru değil. Ondan sonra Amerika'yı ve İsrail'i desteklemesi ve Filistinlerin aleyhine kararlar almaları İslam dünyasının aleyhine olan tutumlardır. Arap dünyasının aleyhine olan tutumlardır. Bunlar doğru değil. Evet, bizim yenilenmemiz lazım, reformlar yapmamız lazım, açılımlar gerekiyor. Fakat bunu hakikaten doğru temellerle temellendirerek hareket etmemiz gerekiyor. Hakikaten insan hakları olması gerekiyor, adalet olması lazım. Ve Cemal Kaşıkçı bunları söylerken de hiçbir zaman şiddete bulaşmıyor, şiddetten uzak duruyor. Kendisini zaten muhalif bile tanımlamıyor. Diyor ki ben diyor muhalif de değilim, sadece rahat, özgür konuşmak istiyorum diyor. Kendi ülkemle ilgili sorunlar üzerine düşüncelerimi açıklamak istiyorum. Ve bu düşüncelerini de sadece Arabistan'da değil, uluslararası düzeyde açıklıyor. Arabistan'da bir dönem zaten hapsediliyor ve daha sonra bırakılıyor. Zaten Arabistan'daki devletin de önde gelen insanlarıyla da ilişkileri olan birisi. O nedenle devletten tümüyle kopuk, tamamıyla muhalif, radikal söylemleri temsil eden birisi de değil. Ama makul çerçevede yanlışları söyleyen, eleştirilerde bulunan ve doğruları da alternatif olarak öneren, yani bu siyaset yerine efendim biz siyasi katılıma yer veren, adil ekonomik paylaşım yapan, Müslümanların sorunlarına da sahip çıkan, Yemen'deki bu şeye de zulme de yer vermeyen bir Arabistan olmalıyız diyordu.
Evet.
Ve bunu da Washington Post gibi uluslararası düzeyde etkili olan bir gazetede son zamanlarda yazmaya başladı. Avrupa ülkelerinde çeşitli konferanslarda bu görüşlerini dillendirdi. Bu tabii Muhammed bin Selman üzerinde üretilen siyaset açısından bir tehdit görüldü. Çünkü onlar Batı kamuoyuna bakın biz teröristlerin, radikallerin, cihadist hareketlerin onların ifadesiyle bunlara karşı bir alternatifiz. Londra'ya giderken de, ABD'ye giderken de, efendim Paris'e giderken de görüşmeler yaptı Muhammed bin Selman.
Evet.
Hep kendilerini böyle lanse etti. Biz özgürlükten yanayız. Bakın kadınlarla bunları yapıyoruz. Biz onları çarşaftan çıkarıp daha özgür yaşamalarını istiyoruz. Biz sizi de tehdit eden bu silahlardan kurtaracağız. Hakikaten Arabistan'ın da yenilenmesi lazım. Yani Arabistan ödediği bir bedel de var. 11 Eylül'den itibaren sürekli Arabistan suçlanıyor haklı olarak. Çünkü en fazla El-Kaide'de yer alan, öncülüğünü yapan, en azından bu örgütün öncülüğünü yapan insanlar Arabistan menşeli. 11 Eylül hadisesini düzenleyenlerin çoğu Arabistan menşeli. Dolayısıyla Arabistan da bundan kurtulması, kendisini daha bu terör yapılarından, kendilerine yapışan bu suçlamalardan kurtarması gerekirdi.
Evet.
Değişim de şart orada.
Evet.
Fakat bu değişim gerçekçi manada olmadığı Kaşıkçı tarafından gösterilince Muhammed bin Selman'ın o ütopyası bir yönüyle çirkin yüzüyle ortaya çıktı.
Evet.
Yani bu özgürlük diyor ve falan kadınları açıyor, sinemaya gönderiyor ama öte yandan yüzlerce insan hapishanede, işkencehanede öldürülen alimler var. Yemen'de yapılan işte
bizzat kendi kraliyet ailesinin tehdit edilmesi var.
Kendi kraliyet ailesinde önde gelen prenslerin bir kısmı tutuklandı, bir kısmı hala göz hapsinde, hapiste.
Evet.
Vesaire. Böyle de bir ciddi sorunlar var ve bunu dünya kamuoyuyla paylaştı. Ve bu elbette o siyasetin, yani o ütopya dediğimiz Muhammed bin Selman'ın aktör haline getirilerek bölgede inşa edilmeye çalışıldığı siyasetin ne kadar çirkin bir yüze sahip olduğunu da ortaya koydu.
Evet, yani Kaşıkçı cinayeti basit sıradan bir polisiye vaka değil.
Kesinlikle
aslında
değil.
O Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmeye çalışılan siyasetindeki rekabet ve güç dengelerini de bize göstermiş oldu. Hocam ben programımızın bu ilk bölümünde bir cevap da şu soruya sizden istirham ediyorum. Şimdi tabii tüm bu Amerika ve İsrail tarafından Orta Doğu'ya verilmeye çalışılan bu dizaynda Türkiye'de aslında önemli bir seçenek. Yani Türkiye'nin evet. uyguladığı model önemli bir seçenek.
Kesinlikle.
Yani modernliği, demokrasiyi ve İslamiyet'i beraber evet. temsil ediyor. Ve halkların, Orta Doğu'daki halkların, milletlerin, hatta siyasetçilerin gözünde de bir alternatif evet. Türkiye. Belki de yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Cemal Kaşıkçı'yı ve Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da katlederek bu seçeneğin, yani Türkiye'nin bu alternatif seçeneğine de bir halel mi getirmeye evet, çalıştılar? Evet. Ne dersiniz ve Türkiye'ye bir ders vermek istediler bu manada belki. Evet. Bunu biz iyi bertaraf ettik mi izlediğimiz evet. bu siyasetle, ne dersiniz?
Yani bu siyasi rekabette Türkiye tabii önemli bir şeyi temsil ediyor. Türkiye Arap Baharı ile beraber gelen ve büyük bedeller de ödediği siyasetinde Erdoğan'ın liderliğinde ısrarla devam ediyor. Bu siyaset nedir? Bu siyaset hakikaten artık diktatörler dönemi son bulsun, siyasi katılım daha fazla olsun. Efendim kalkınmalar, işte refah toplumunda önemli adımlar atalım, ekonomik paylaşım yapalım. Ondan sonra demokrasi, belki bu ülkeler Türkiye düzeyinde bir demokrasiye ulaşamayabilirler hemen. Ama ona doğru bir yönelim içinde olalım. O zaman da muhalif İslami hareketler terörizme ve isyancılığa kaymazlar. Sisteme dahil olurlar ve sistem de onlarla beraber yeni bir taze kana kavuşur ve kendini yeniler. Türkiye bunu kendi pratiğinde yaşadı zaten. Yani düşün, evet. Refah Partisi en muhalif partiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız en muhalif dalgadan geliyordu değil mi?
Evet.
Ama sisteme dahil oldu. Hem sistem kendisini yeniledi, hem de Refah Partisi'yle gelen bu ekipler kendilerini yeniledi ve dolayısıyla Türkiye burada çok büyük kazançlar elde etti. Bu önemli bir model hakikaten. Bu farklı bir seçenek ve emperyalizmin emrinde hareket etmeden kendini yenileme çabasını gösteriyor. Üstelik bölgede İsrail'in de zulmünü kabul etmiyor. Ona da baş kaldırıyor. Artı İslam dünyasının dünya sistemine katılımını savunuyor. Yani dünya beşten büyüktür derken, bu dünya sistemi sadece beş tane aktörle temsil edilmesin. Sayın Cumhurbaşkanı da hep söylüyor. Yani 1,5 milyardan fazla Müslüman dünya var. O da temsil edilmeli. Orta Doğu da olmalı. Dolayısıyla sadece bölgesel düzeyde bir siyasi katılma değil, aslında dünya düzeyini planında da Müslümanların siyasi katılımı burada öne sürülüyor.
Evet.
Bu önemli bir umut. Bu diktatörlüğün de İsyancılığın da dışına çıkan, ben üçüncü umut diyorum, üçüncü seçenek diyorum. Hakikaten önemli. Kaşıkçı da burada konumlanıyor ve o nedenle Kaşıkçı Türkiye ile de ilişkilerini yakın tutuyor. Türkiye'yi de önemsiyor.
Evet.
Arap dünyasında bu görüşü benimseyen Raşid El Ghannouchi mesela, Türkiye'yi çok seviyor ve çok önemsiyor. Ve Raşid El Ghannouchi önemli şeyler gerçekleştirdi. Yani o radikalizme de sapmadı, diktatörlüğe ve isyancılığa da sapmadı. İşte Müslüman demokrasi diyor. Yeni bir seçenek ortaya koyuyor. Bu Türkiye ile çok büyük paralellikler taşıyor.
Bir de karşıt olanların elini ayağını bağlayan bir siyaset.
Bağlayan
hocam,
bir şey.
Mi? Çünkü bizi neyle tehdit ediyorlar? Az insan hakları, az hürriyet, tabii, az demokrasi.
Tabii.
Ve tehdit ediliyoruz.
Kesinlikle.
Ama bu yeni İslamcı siyasetin bu kavramlarla, bu olgularla da barışık bir görüntü çizmesi onların da aslında elini ayağını bağlıyor. Şaşırtıyor onları.
Çünkü onlar da hep Avrupa Batı dünyasına, bak bunlar terörist, demokrasiyi reddediyorlar,
insan haklarını reddediyorlar,
herkesi çarşafa sokacaklar, IŞİD gibi işte insanları kesecekler. IŞİD bir yönüyle aslında bu diktatörlerin ve bu işbirlikçi olan emperyalist güçlerin zihnindeki oryantalist İslam anlayışını çok iyi simgeleyen bir yapı oldu yani. El-Kaide'nin farklı bir yönü var o açıdan.
Evet.
Çok doğru. Ama Türkiye dediğimiz gibi bunu aşan bir yerde konumlanıyor. Ve bu tabii Türkiye'nin, Anadolu'nun, Osmanlı'nın ruhundan gelen Müslümanlıkla da ilgili. Yani Mesnevi'den, yani Mevlana veya Yunus Emre gibi büyük Anadolu mütefik alimlerimizin, aydınlarımızın yüzyıllarca işledikleri ve yansıttıkları bir Müslümanlık anlayışının da demokrasiye yansıması olarak okunabilir. Bu açıdan baktığımız zaman Arap dünyasında, İslam dünyasında Türkiye'nin bu üçüncü seçeneğine saygıyla bakanlar var, umut olarak görenler var. Ama o Muhammed bin Selman'ı aktör yapan siyaset kalktı Türkiye'yi cezalandırmak istedi ve adeta Kaşıkçı'yı Türkiye'nin kucağına atarak bu cezalandırmayı gerçekleştirme çabasına yöneldi.
Evet.
Yani bize haddimizi deyim yerindeyse bildirmek istediler. Fakat Türkiye'de hakikaten burada çok olağanüstü bir strateji güttü, çaba gösterdi. Çok iyi bu bir politika ortaya koydu. Buradaki gelişmeleri çok birebir yakından istihbarati bilgileri alarak takip etti ve daha sonra bunu dünya kamuoyuna taşıdı. Dünya kamuoyuna taşıyarak onların aslında Türkiye'ye yönelik tehditlerinin hem savdı hem de bundan öte onların gerçek çirkin yüzlerini de dünya kamuoyuna gösterdi. Ve dünya kamuoyunda da hep Erdoğan'la ve Türkiye ile ilgili otoriter şu bu gibi suçlamaları da az ya da çok bir biçimde aşan bir tutum, bir pratik ortaya koydu. Bunlar
evet.
Hakikaten çok önemli açılımlar, tutumlar evet. Oldu. Ve yeniden de İslam dünyasında aslında o bahsettiğimiz üçüncü seçenek umudunun da desteklenmesine neden oldu. Suudi Arabistan bile geri adım atmak zorunda kaldı. Başlangıçta kullandığı dille sonradan kullandığı dil değişmeye başladı. Muhammed bin Selman bile Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında çok olumlu ifadeler kullanmak değil mi? Mecburiyetinde
evet, evet,
kaldı.
Evet.
Yani
evet.
Türkiye'yi vurgulamak mecburiyetinde
çok,
kaldı.
Çok güzel yönetti Türkiye evet. Bu süreci.
Evet.
Evet.
Yani biz elbette Türkiye olarak Arabistan'la ilişkilerimizi kötü tutmak istemeyiz yani. Büyük bir İslam ülkesi, önemli bir İslam ülkesi. Mekke ve Medine'nin olduğu yer. Değil mi?
Ama yani Türkiye topraklarında her ne kadar konsolosluk, misyon yeri Suud toprağı kabul edilse de
evet.
Türkiye topraklarında bu cinayetin işlenmesi
tabii.
ve çözüme kavuşturulmaması da uluslararası kamuoyunda Türkiye adına da büyük bir şey olurdu. Yani kötü bir imaj olurdu değil mi hocam?
Kesinlikle tabii yani şunu veriyor evet. Adam aynı zamanda Muhammed bin Selman ve o siyaset. Biz ekibimizle geliriz İstanbul'da senin merkezinde el koyarız, operasyon yaparız, sonra da elimizi kolumuzu sallayarak geri döneriz.
Geri döneriz.
Gücümüz şimdi, budur. Bu mesajı vermeye çalıştılar.
Suud Cumhuriyet Başsavcısı da yani Suud Başsavcısı diyelim. Cumhuriyet yok orada da. İstanbul'a geldi hocam.
Evet.
Ve bizim başsavcımız da bir görüşme yapacak. Merak ediyorum yani nasıl bir görüşme olacak. Evet. Hocam ilave edecekleriniz var mı bu konuda?
Yani Türkiye burada hakikaten çok başarılı oldu. Üstelik Arabistan da itiraf etti. Biz bu suçluları yani kahraman diye ortaya koyduğu adamları
görevden uzaklaştıracağız. Suçlu olanları cezalandıracağız.
Demek zorunda kaldılar.
Evet.
Bunlar
evet.
Önemli
ve
sonuçlar.
Ve Kaşıkçı'nın oğlunu da sarayda evet. Ağırlayıp taziye bildirmek zorunda kaldılar.
Evet. Bunlar
çok
önemli.
Çok mesele var. Herhalde birkaç ay sonra biraz zaman geçtikten sonra bunlar daha evet. Açık bir şekilde ortaya çıkacak. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümünde hafta sonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kartepe zirvesini konuşacağız. Bu zirvede ne konuşuldu? Göç, mültecilik ve insanlık temasıyla Büyükşehir Belediyesi büyük bir zirve düzenledi. Kartepe'de, Kocaeli'de. 3 gün sürdü değil mi hocam? Bugün
evet.
Cuma
evet.
günü başladı. Cuma, cumartesi ve pazar. 30 ülkeden 360 bilim, medya ve siyaset insanı ile Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumların temsilcileri de katıldı evet. bu zirveye. 2 çalıştay, 44 panel, 9 vaka kritik ve 12 akademik panelde göç, mültecilik, insanlık bütün boyutlarıyla ele alındı. önemliydi. Yani bu konuda Türkiye'nin, Türk akademisyenlerinin, Türk bilim adamlarının önemli araştırmaları var. Zaman zaman burada paylaşıyoruz. Geçen hafta da konuşmuştuk hocam. Sizin de içinde bulunduğunuz Antep, Kilis civarında yapılan bir Suriyeli mültecilerle ilgili bir araştırmadan bahsetmiştik. Genar tarafından yapılmıştı bu araştırma. Dünyaya model olan bir zirve oldu ve zirvenin deklarasyonu 29 Kasım'da, yani bir ay sonra açıklanacakmış hocam. Şimdi hocam, geçen hafta da konuştuk. Siz de yazdınız bunu hafta sonu, Kartepe Zirvesi'nde Suriyeliler ve Göç diye. Bu zirveyi yazdınız. Nasıl buluyorsunuz hocam? Özellikle Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler den de katılımcılar var resmi olarak. Akademisyenler vardı, bilim insanları vardı. Şunu biliyoruz biz, yani hep çatışma üzerinden okunuyor Türkiye'de de. Bazı kesimler Suriyeli mültecileri, Suriyeli muhacirleri hep suç unsurlarına bulaşan insanlar olarak gösteriyorlar. Evet. Bir yük gibi gösteriliyor. Yazınızda siz de belirtiyorsunuz Suriyelilere. İşte Suriyeliler ücretsiz üniversitelere yerleştiriliyor. Maaş bağlanıyor. Böyle bir imaj çizilmeye çalışılıyor. Çok suç işliyorlar gibi bir imaj var. Hatta sizin yazınızda okudum ben. Evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu %2,5 Türk insanın da suça karışma oranı. Ama bunlarda %8'miş Suriyelilerde. Evet. Öncelikli olarak zirveyi nasıl değerlendiririz hocam? Siz katıldınız, hafta sonu oradaydınız. Kurumsal olarak nasıl buldunuz? Evet. Organizasyon nasıldı?
Çok büyük bir organizasyon hakikaten. Onlarca ülkeden bilim adamlarının ve yetkili organlarda yer alan kişilerin katıldığı bir organizasyondu. Türkiye'den birçok bilim adamı, ondan sonra sivil toplum temsilcileri ve devlet kurumlarında bu alanla ilgili çalışan kişilerin yine yer aldığı bir sempozyumdu. Çok farklı boyutlarla tartışmalar yapıldı. Yani sadece tebliğler sunulmadı, söyleşiler vardı. Mesela Coşkun Aral'ın söyleşisine katıldım ben de. Çok güzel bir söyleşiydi. Coşkun Aral Türkiye'nin büyük bir fotoğraf sanatçısı.
Belgeselci.
Çok enteresan, bu göçle ilgili de aynı şekilde çeşitli belgeseller yapmış, fotoğraflar çekmiş. Ondan sonra onlardan bahsetti. Yani bir belgesel ve fotoğrafçının dünyasında göçün varlığını çok da etkileyici bir biçimde hissetme, seyretme imkanına kavuşuyorsunuz. Ama öte yandan paneller vardı, akademik paneller. Ondan sonra vaka analizleri vardı. Yani bununla ilgili yapılmış Kilis'te, Urfa'da, Antep'te, İstanbul'da yapılmış somut vardı. Kamuoyu araştırmaları var. Bu konuyla ilgili anketler uygulanmış, mülakatlar yapılmış vesaire. Bunların verileri paylaşıldı. Dolayısıyla çok yönlü çalışmalar sunuldu. Burada bilim adamları, siyasetçiler veya işte siyaset yapıcılar, yerel yönetim temsilcileri, onların etkileşimi söz konusu oldu. Bu tür çalışmalar çok yönlü katkı sağlıyor. Yani bir yandan aslında araştırmalarınızın bulgularını ortaya koyuyorsunuz ve siyaset yapıcılarını uyarabiliyorsunuz, yerel veya merkezi düzeyde. Ama öte yandan da bunlar arasında yeni işbirliklerin oluşması, ortak çalışmaların doğmasına da öncülük yapılıyor. İnsanlarla tanışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, entelektüel paylaşımda bulunuyorsunuz, farklı akademisyenlerle, farklı işte aydınlarla. Bu Türkiye'nin aslında göç ve mültecilik üzerine ve Suriye meselesi üzerine dünya çapında düşünme çabasıdır aslında.
Evet.
Yani sadece kendisinin çalıp kendisinin oynaması değil, kendisinin çalıp dünya ile beraber oynaması deyim yerindeyse, dünyaya bu konuda söz söyleme çabası. Çünkü Türkiye buna da, bu hakka da sahip. Biz çok 3,5 milyon sadece Suriyeli göçmenleri bu ülkede karşılıyoruz. Onlara ciddi altyapı imkanları sunuyoruz. Bunlar üzerine akademisyenlerimizin yaptığı araştırmalar, AFAD gibi, Kızılay gibi kamu kuruluşlarımızın yaptığı yardımlar, organizasyonlar, sivil toplum kuruluşlarımızın aynı şekilde ürettikleri faaliyetler dünya çapında örnek olacak faaliyetler. Bizim en büyük eksikliğimiz bunları akademik bir formasyonla bilimsel metinlere, bilimsel bakış açılarına dönüştüremememiz aslında.
Dolayısıyla dünya kamuoyuna da bu metinlerle ulaşılıyor değil mi
öyle,
hocam?
Öyle tabii.
Yani üniversitelere, akademilere, bir takım think tank kuruluşlarına bunlar veri sağlıyor.
Kesinlikle. O bilgiyle gündemi oluşturuyorsun. Ülkeniz olarak, çalışmalarınız olarak. Türkiye hep diyoruz yani dünyaya yardım konusunda bir numara. Orada da yine gösterildi yani istatistiksel verilerle. Fakat bunu dünyaya duyurmak, bu konuda model olmak, bu konuda insanlığa yeni katkılar sunmak çok önemli. Çünkü zenginlik, dünyadaki zenginliğe el koyan büyük devletler, büyük güçler bunun karşılığında dünyanın yoksulluğuyla mücadele etme açısına adım atamıyorlar ve iflas eşiğine gelmiş durumdalar. Ama Türkiye dünyadaki zenginliğinden yararlanma konusunda çok alt düzeylerde yer almasına rağmen dünyayla paylaşma konusunda çok büyük imkanlar sunuyor. Hani Marksizm hep paylaşım üzerinde duruyor ya.
Evet.
Bu açıda Marksistlerin aslında
örnek
almaları gerekirken ama maalesef
evet.
Bizim Türkiye'li Marksistler yani bir Erdoğan karşıtlığıyla hareket edip bu olgusal gerçekliğe karşı körleşiyorlar yani.
Yani üçüncü yol arayışları diye kitaplar
evet.
yazıyorlar hocam işte Giddens'ın
evet.
var yani.
Aynen öyle.
İşte üçüncü yolu biz uyguluyoruz yani.
Lukas aynı şekilde 70'lerde yazmış
bir kapitalizm
bunu.
İçerisindeyiz.
Kesinlikle yani ne Sovyetik örnek ne kapitalizm bakın üçüncü yol Türkiye ortaya koyuyor yani.
Evet.
Kişi başına milli gelir 10 bin dolarda ama dünyaya sunduğu imkanlara bak. Hatta çok garip bir şey var. Bu sol kültür ve bilince sahip olan kesimler, insanlar, aydınlar kalkıp bir de Türkiye'nin bu dünyaya sunduğu paylaşımı sabote ediyorlar Suriye örneğinden. Mesela çok affedersin işte tavşanlar gibi ürüyorlar. Bunlar da bir Arap Özerk Cumhuriyeti kurarlar doğuda.
Get dolaşırlar.
Veya bunlar get dolaşacak veya bilmem ne olacak. Bir de bunu tehdit olarak görüyorlar. Yani insani bir durum olarak görmüyorlar. Halbuki bunlar da insan kaçıp buraya sığınmışlar ülkeni. Huzur beldesi olarak görmüşler. Siz kendi zenginliğinizi bunlarla yok. Biz zenginliğimizi daha üst markalarla, daha iyi arabalarla, evlerle, daha fazla tatille devam edelim diyorlar bunlar. Ya Türkiye'de düşünün en fazla hükümetin bu politikalarına sert tepki gösteren iki kesim var yani. Popülasyon olarak düşündüğümüzde de öne çıkan CHP'dir. Ege bölgesidir çoğunlukla veya Marmara'da CHP'ye oy verenlerdir. Bu garip bir şey yani. Halbuki belki ekonomik düzeye en yüksek
en
olan
yüksek
kesimler
olan.
Bunlar. Ve en fazla
pastadan
paylaşımda.
Pastadan en çok fazla dilim alanlar.
Bunlar. Böyle garip bir diyalektik var. O nedenle bunlar aslında Marksizmin paylaşımcılığa dayalı ekonomi teorisiyle de ciddi anlamda çelişiyorlar yani.
Hocam dünya da böyle bakmıyor mu? Yani şimdi sayıları 60 milyona ulaşan bir mülteci hareketinden bahsediliyor
evet.
dünyada. Yani
evet.
birçok yerde var işte en son işte Myanmar'da ortaya çıktı.
Evet.
Afgan mülteciler var, Iraklı mülteciler var. Hani bizim
evet.
topraklar üzerinden bakarsak Suriyeliler var şimdi. Daha geçen Amerika'da, Honduras'ta hani Güney Amerika'dan Amerika'ya doğru yürüyen
kitleler var
ve bunlar 1500-2000 kişi, milyonlar da değil.
Evet.
Trump o Honduras'a yapılan yardımı kesmekle tehdit etti hükümeti yani Honduras hükümetini. Şöyle algılanıyor yani tüm dünyada göçmenler uyumsuz, sorunlu, suç
evet,
üreten
evet.
insanlar. İşte get dolaşmaya sebep olacak, zenginliğimizi parçalayacaklar,
evet.
refahımızı etkileyecekler diye. Bu, dünyaya bu yani bu kaygısı, dünya ülkelerinin bu kaygısı hani giderilebilir mi? Hani işte Yunanistan şimdi bu yüzden korkuyor. Aman işte Kapıkule'de tedbir alın diyor. Sonra Avrupa'ya doğru gidiyorsunuz. Ama Yunanistan'dan
bakın, eski başbakanı
Avusturya, Almanya.
Papandreou bu konferansa katılmıştı. Çok etkileyici bir ifade kullandı.
Öyle mi? Papandreou da geldi yani.
Dedi ki yani bu kendi ülkelerinin bombalarını oraya atan pilotlar uçaklarıyla o insanları kaçırıyorlar. Sonra da bunlar kalkıp göçlerden şikayet ediyorlar dedi. Avrupa için, Batı için. Çok ciddi bir öz eleştiriydi. Çok insani bir duygu. Doğru yani. Bugün en çok göç dünyada, İslam dünyasında yaşanıyor. Yani Afganistan,
sebebi de
Güney Sudan
Batılılar.
Ve Suriye. Tabii. Orada savaş çıkardılar. Yani Sudan'ı ikiye böldüler. Hristiyanlaştırdılar önce. Sonra o petrol bölgesini Hristiyanlara özerk bir alan oluşturma çabasıyla
Çinliler bile müdahil olmaya başladı
evet,
hocam.
Evet, onlar oldu. Afganistan'a müdahale ettiler, aynı şey yaşandı.
Amerikanlar da Ruslar
de aynı çatışmaları üretiyorlar, bombaları atıyorlar, insanlar kaçıyorlar, Türkiye'ye kaçıyorlar. Türkiye'den de daha zengin ülkeler gitmek isteyenler var aynı şekilde. Dolayısıyla bu sorun aslında aşılmaz değil. Nasıl? Onlar dünyayı daha az sömürecekler en azından.
Daha az karıştıracaklar.
Evet, bu şeyden, bu siyasetlerini değiştirecekler. Bu beş güç yanında bütün dünyanın katıldığı bir üst düzen kurulmalı. Ekonomik paylaşım daha insani olmalı. O zaman insanlar kendi yurtlarında güven içinde ve refah içinde, göreli bir refah içinde yaşarlarsa onlara doğru kitleler halinde yönelmezler. Bunu başka bir biçimde de çözme imkanı yok aslında. Ve İslam dünyası üzerinde ellerini çekmeleri gerekir. Müslümanlar Orta Doğu'yu Müslümanlar olarak yönetmeli. Müslümanlar olarak siyaset üretmeliler. Ne Amerika ne de başka bir güç. Orta Doğu'da yaşamayan halklar Orta Doğu üzerine söz söyleme hakkına sahip değil.
Evet.
Orta Doğu'da çıkmayan bir siyaset Orta Doğu'yu yönetme meşruiyetine sahip değil. Dolayısıyla bunlar aşılmadıkça bu sorunlar da var olmaya devam edecek. Ama bu hakikaten dünyanın çoğu ülkesini bir biçimde etkileyen bir mültecilik meselesi var, göç meselesi var. Çok büyük bir yara, çünkü bu kendisiyle beraber kaçakçılığı, insan ticaretini, terörizmi, fuhuşu, kadın satıcılığını vesaire, bunlar da beraberinde getiriyor. Sefaleti, aile parçalanması ve dünyanın birçok ülkesi bundan etkileniyor. Bu bir insanlık meselesi. Bu insanlık meselesiyle başa çıkabilmek için küresel düzeyde beraber hareket etmek zorunda. Türkiye bu konuda çok büyük şeyler yapıyor. Hakikaten bununla onur duymalıyız. Yani yanlışlarımız var. O yanlışları nasıl eleştiriyorsak aynı zamanda bu güzel doğrularımızı da savunmalıyız ve bunları da gündeme getirmeliyiz. Bunlara da sahip çıkmalıyız. Zirve bu açıdan büyük bir anlam taşıyordu. Mesela çok dikkat çekici şeylerden birisi Suriyelilerle ilgili benim yazdığım o yazıya gelen tepkilerden de gördüm aynı şekilde. Türkiye'de Suriyelilere karşıtlık çerçevesinde ciddi anlamda bir linç sürüleşmesi yaşanıyor. En hızlı bir biçimde hükümetin bununla ilgili önlemler almaya yönelmesi lazım. İlk önlem bence medyanın dilinin düzeltilmesidir. Bugün yine büyük bir gazetenin manşetinde şu var. Taksim'de Suriyeli kadınlar bilmem ne. Neden Taksim'de üç kadın söyle, neden Suriyeli kadınlar diyorsunuz? Veya Taksim'de işte Ayşe, Fatma bilmem ne kadın de. Birçok yerde özellikle şeyden, Hatay'dan gelen araştırmacı arkadaşlar vardı. Hatay başta, yani orada gelen olduğu için söylüyorum. Başka yerden de benzer şeyler var. Yerel medyanın özellikle Suriyelilerle ilgili olumsuz haberleri hep yaptıklarını söylüyorlar. Yani Suriye damgasını vurup sonra Denizli örneğinde de gördük bunu.
Evet.
İşte Suriyeliler tecavüz etti diyor. Yani bunu üstelik yani önde gelen siyasetçiler, akademisyenler vesaire yapıyor. Bu ülkeyi seven, bu milleti seven, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olduğunu hisseden herkesin bir mesuliyeti var burada. Bu linç etme, Suriyelilerle Türkleri karşı karşıya getirme kesinlikle Türklerin lehine olmaz. Hep bu ülkenin de lehine olmaz, hepimizin aleyhine olur. Elbette Suriyelilerin getirdiği sorunlar var. Onları analiz edelim, tartışalım. Hükümetin bunlarla ilgili önlemler alması için çağrıda bulunalım. Kendi bölgeleri güvenliğe kavuştukça oraya yerleşmeleri konusunda hükümetin yeni siyasetler üretmesini istiyorsak bunları önerelim, söyleyelim. Zaten son İstanbul'da yapılan zirvede de konuşuldu, değil mi?
Evet.
Güvenlik bölgeleri sağlandıkça mültecilerin kendi yurtlarına dönmesi için ortak hareket etmesi yönünde bir şey mutabakata varıldı yani.
Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederiz bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.